Bugünün vaaz metni Matta kitabının 5. bölümünde bulunmaktadır. Matta bölüm 5 ayetler 33'ten 37'ye kadar. Sayfa 1197. 1197. Matta'nın 5. bölümü 33. ayetten başlayarak okuyoruz. Ayağa kalkalım, Rabbin sözüne kulak verelim. İsa konuşuyor. Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksin. Ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Allah'ın tahtıdır. Ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Yalan yere ant içmeyeceksiniz. İsa'nın bu sözleri onun dağdaki vaastan, uzun vaastan küçük bir parça. Ve bu vaazı duyanların sözleri ve konuşmalarını eleştiriyor. Ve İsa'nın eleştirisini anlamamız için biraz o zamanki konuşma şekillerini bilmemiz lazım. Yani Yahudilerin arasında özel antları var mıydı ki İsa böyle bir şekilde onları eleştiriyor. Bir şeyler biliyoruz onların adetlerinden. Yahudilerin arasında o zamanlarda böyle hiyerarşik bir yemin sistemi vardı. Çeşitli şeylerin üzerine ant içebilirlerdi. Yemin edebilirlerdi. Yer üzerine, gök üzerine, Yeruşalim'deki tapınağı üzerine ant içebilirlerdi. Yerden daha yüksek olan göktür, değil mi? Yani sözlerini özellikle sözlerinin doğruluğunu göstermek için daha yüksek bir şey üzerine ant içebilirlerdi. Yani yer yetmezse gök üzerine ant içerlerdi. Ya da Yeruşalim kenti üzerine yemin edebilirlerdi. Ya da Yeruşalim kenti yetmezse oradaki tapınağı kentten daha kutsaldır. Tapınak üzerine ant içebilirlerdi. Ya da tapınakta yetmezse tapınaktaki altının üzerine, en değerli olan şeyin üzerine yemin edebilirlerdi. Peki neden böyle bir sisteme ihtiyaç duydular? Çünkü onlar da biliyorlardı, biz de biliyoruz. İnsan her zaman sözünü tutmaz. Bazen bu tutmazlık kendisi için sürpriz olur. Yani gerçekten sözünü tutacağını iman ediyordu ve güveniyordu ama olmadı. Bazen ise önceden biliyor ki şimdi söyleyeceğim sözü günün birinde kıracağım, tutmayacağım. Yani bilerek yalan söylüyor insan. Böyle sözünü tutmayacağını bilen bir insan gerekirse alçak bir şeyin üzerine ant içti. Allah'ın adına ant içmek büyük bir şey olurdu ama belki yerin üzerine ant içebilirdi. Ve öyle bir düşünce vardı halkın arasında. Tabii ki Yahudi din öğretmenleri böyle öğretmediler ama halkın arasında öyle bir düşünce ve alışkınlık vardı ki insan böyle alçak şeylerin üzerine ant içtiği sözlerini tutmaya bilir. Fakat yüksek şeylerin üzerine ant içen sözünü mutlaka tutacaktı. Ve en yüksek şey tabii ki Allah'ın kendisi. Yani insan bir yandan sözünün gerçekten doğru olmasını kanıtlamak isteyinse yerin üzerine yarat, göğün üzerine değil, Allah'ın üzerine ant içerdi. Hem de böyle Allah'ın adına ant içtiği sözlerini mutlaka tutacaktı. Ama İsa şimdi böyle yemin sistemini, bu ant sistemini, hiyerarşi sistemini eleştiriyor. Boş verin bu sistemini. Aslında bu antların hepsi Allah'ın adına ant içmek demektir. Çünkü yaratılan şeylerin üzerine ant içmek, yaratanın üzerine ant içmekle eşittir. Hem yeri yaratan hem de gökleri yaratan Allah'ın kendisidir. Ne gök üzerine ant içmeyin çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır. Ne yer üzerine çünkü orası onun ayak taburesidir. Yani Allah'tan kaçmak mümkün değil. İnsan bazen kendi başının üzerine ant içebilirdi. Kafam benimdir diye düşünürdü. Fakat İsa bunu da gösteriyor. Kafadaki saçların efendisi bile değilsin. Yani mümkün değil böyle antları içmek. Yani bu sistem sadece ve sadece insanın ikiyüzlülüğüne hizmet ediyor. İnsan Allah'ın adını boz yere ağzına almamak için Allah'ın adına değil başka bir şeyin üzerine ant içerdi. Ama Allah'ın adına yalan söylemese de yine de yalan söyler. Böyle antları kirdiği bozduğu zaman. Yani aslında İsa burada ikinci emri hatırlatmak istiyor bize. On emirden, on buyrundan ikincisini öğretiyor. Bunun ne kadar derin olduğunu. Bugün Mısır'dan çıkıştan bunu okuduk. İkinci emir nasıl oldu? Allah Musa aracılığıyla buyurmuştu ki, Allah'ın, senin Allah'ının, Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Ve Rabbin adını boş yere almayacaksın. Ve bütün yeminlerle bunu aslında yapabilirsin, diyor İsa. Bütün böyle yeminlerle Allah'ın adına karşı günah işlemiş olabilirsin. Evet, bu emrin anlamı nedir? Bu emir ne demek? Vaftiz derslerinde bunları hep konuşuyoruz. On buyruğu konuştuğumuz zaman. İkinci emir ne demek? Bunun anlamı nedir? İlmihal'daki soruyu hatırlıyoruz. Cevabı nasıl? Allah'tan korkmalı ve sevmeliyiz, öyle ki onun adını küfür, yemin, şeytanı işler, yalan ya da aldatmak için kullanmayalım. Fakat her sıkıntıda onun adını analım, onunla dua edelim, onu yüceltelim ve ona şükredelim. Yani birinci olarak her şeyin kaynağı şudur. İnsanın Allah'tan korkması ve onu sevmesidir. Bunlar sayesinde onun emirlerini yerine getirmeye başlayabiliriz. Ondan doğru bir şekilde korkmakla ve onu sevmekle. Şimdi bunların ikisine bakıyoruz. Allah'ın adını yanlış yere kullanabiliriz, yanlış bir şekilde kullanabiliriz ya da doğru bir şekilde kullanabiliriz. Bunların ikisine şimdi biraz odaklanıyoruz. İlk olarak Allah'ın adını yanlış kullanmak ne demek? Yine İlmihal kitabının öğrencileri isek şunu görüyoruz. Gereksiz ve dikkatsiz bir şekilde onun adıyla konuşuyorsak, onun adını yanlış bir şekilde kullanmış oluruz. Dikkatsiz ya da gereksiz bir şekilde Allah'ın adıyla konuşuyorsak. Bütün Allah'la ilgili sözlerimiz böyle bir şekilde eleştirmeliyiz. Aslında bütün konuşmalarımız böyle bir şekilde eleştirmeliyiz. Hatta biz vaizlerin bütün sözlerimizi buna göre değerlendirmeliyiz. Gereksiz veya dikkatsiz bir şekilde, hatta onun sözüne aykırı bir şekilde Allah hakkında hiçbir şey öğretemeyiz. Bu yasak bir şey. Günah. İkinci olarak küfür, yemin, şeytanı işler, yalan ya da aldatmak. Bunlar ne demek? Küfür nedir? İnsan Allah'ın adıyla ne şekilde küfür edebiliyor? Sanırım hepimiz örnekleri biliyoruz. Sokakta her gün kulağımıza geliyor. Allah'ın adını çok duyuyoruz. Ve birçok kere küfür olarak kullanılır. İnsan ya kendine ya da başkasına beddua edebilir. Allah'ın gazabını ya da cezasını kendi üzerine veya başka bir kişinin üzerine ya da başka bir şeyin üzerine çağırabilir. Bu küfürdür. Allah'ın adını küfüre kullanmak demek. Yani bundan kaçmalıyız. Ağzımızdan böyle sözler çıkmasın. Sonra yemin. Demin Yahudilerin yeminleri hakkında konuştuk. Bizim de böyle yeminlerimiz olabilir. Yani yanlış yeminlerimiz olabilir. Acaba ne için böyle sözler söylüyoruz? Ne için yemin ediyoruz? Herhalde söylediklerimizin, fikirlerimizin ya da vaat ettiklerimizin doğru olmasını göstermek istiyoruz, değil mi? Ve bunların doğru olduğuna dair Allah'ın kendisini tanık gösteriyoruz. Sanki Allah benim tanığımdır ki ben doğru kişiyim, ben doğru konuşuyorum. Ama bizim sözlerimiz o durumda doğru değilse, %100 gerçek değilse, bizim düşüncelerimiz sapkın ise, bizim tanığımız gerçek değilse, biz Allah'ı hala tanığı olarak kullanıyor muyuz? Kullanabiliyor muyuz? Allah bizim yalanlarımızı bilmez mi? Bizim sapkınlığımızı görmez mi? Tabii ki görür. Yani insan o durumda kendi yalancıların tanığı olarak Allah'ı çağırıyor. Ya da insan vaatlerini, sözlerini tutmazsa, bu yemin ile Allah'ın kendisini cezalandırmasını aslında istiyor. Bu korkunç bir şey. Yani sen kendi sözlerine ne kadar güvenebiliyorsun ki Allah'ın sana ceza vermeye çağırabilirsin. Bu korkunç bir şey. Böyle yeminleri, böyle antları kolay bir şekilde içme. Ya da yeminin başka kullanışı da var. Yalanı inandırmak için. Ben bile bile yalan söylesem, bunu duyanların inanmalarını, söylediğimi inanmalarını ikna etmek istesem, yemin edebilirim. Yani benim sözlerimi kabul etmezseniz de Allah tanığım olsun ki sözlerimi kabul edersiniz. İnandırmak için böyle yeminler kullanılır bu dünyada. İsa bunu da yasaklıyor. Bu Allah'ın sözünü boş bir yere kullanmak demek. Küfür, yemin, sonra şeytanı işler. Bunlar neler? İnsan şeytanı işler yapabilir mi? Şeytan kendi işlerini yapar ama insan onun işlerini mi ne şekilde yapabilir ya da onun işleriyle ne şekilde karışmış oluyor? En azından insan iblisi yardımına başvursa, Allah'ın adını boş yere ağzına alma ama şeytanı da çağırma. İnsanlar onun ismini de kullanır. Yani sanki onun yardımına başvuruyor. Çok defa duyuyoruz böyle şeyler. Ya da büyücülük. Bu dünyada çeşit çeşit büyüler yapılır. Bunlar Allah'ın işleri değil, bunlar şeytanı işlerdir. Ruhlara çağrılabilir, kötü ruhlara başvurulabilir, onların yardımı istenebilir. Bunlar da şeytani bir şeydir. İmanlılar, Hristiyanlar böyle şeylerle karışmasınlar. Ya da falcılık yapmak, ölülere danışmak ve benzer böyle şeyler aslında çoktur. Böyle işlerle uğraşanlara katılmak ya da onlardan yardım istemek aslında şeytani işlerle karışmak demek. Hem de geleceğimiz ilgili, geleceğimiz hakkında bilgi isteyerek yıldız falına, kahve falına böyle şeylere güvenmek, bunlar aynıdır. Ve bunlar da aramızda bol bol görüyoruz. Değil mi? Bunlar genelde çok hafif düşünüyoruz. Yani gerçekten inanmıyoruz böyle fallara, böyle yıldız bakanlara. Yani eğlenceli bir şeyler okuyoruz gazetelerden, internetten. Ama böyle şeyleri her gün okuyorsak acaba neden okuyoruz? Şeytanı işlerle mi eğlencemek istiyoruz? Bizim geleceğimiz ile ilgili gerekli şeyler Allah bize bildiriyor. Böyle fallara ihtiyacımız yoktur. Son olarak yalan ve aldatmak vardır. Allah'ın adını yalan ve aldatmaya nasıl kullanılabilir? En önemlisi hem de en tehlikeli olan şudur. yanlış öğretişte bulunmak. Hatta yanlış öğretişte bulunup bunun Allah'ın sözü ya da Allah'ın vahiy olduğunu söylemek. Kutsal kitapta bunun örnekleri çoktur. Sahte peygamberler, sahte vaizler aslında bunu yapıyorlar. Allah'ın adına kendi sözlerini, kendi fikirlerini, kendi rüyalarını, kendi vahiylerini duyuruyorlar. Ama bunların Allah'tan olduğunu nasıl bilebiliyorlar? Emin olamazlar. Kendileri üretmişler olabilir. Bu da Allah'ın adını yanlış yere kullanmak demek. Hem de görünüşte Hristiyanmış gibi yaşayarak imansız yüreğini ya da günahlı yaşamını örtbas etmek, saklamak. Bu da aynen Allah'ın adıyla kendi hayatımızı yalan yere kullanıyoruz. Yani sahte imanlılar oluyoruz. Görüyor musunuz? Bu emir, 10 emirden bu bir tek tanesini konuşuyoruz. Bu emir bizim birçok günahlarımız, yanlışlıklarımız, sapkın yollarımızı gösteriyor. Bir tek emin hakkında konuşuyoruz. Ve birçok yanlışlık gözlerimizin önüne geliyor. Sanırım hepimiz bunlardan bazılarına düştük. Bir tek emir hakkında konuşuyoruz sadece. Allah'ın emirleri bundan fazla da vardır. İsa bu emrinin derinliğini hem öğrencilerine, hem de Yahudilere, hem de bizlere göstermek istiyor. Ama sadece günahlarımızı anlayalım diye değil. Sadece bunun için değil. Allah'ın adını boş yere kullanmayalım. Ama onun ismini doğru yere, doğru bir şekilde kullanabilelim. Ve bunu da öğrenmemiz gerekir. Peki, onun ismini ne şekilde doğru kullanabiliriz? İlk önce yeminler hakkında konuşuyorduk. Doğru yemin de vardır. İsa Yahudilere hiç ant içmeyin dedi. Ama bunu derken yalan yere ant içmeyin kastetti. Doğru yeminin yeri de vardır. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü öyle olmasaydı İsa'nın kendisi başrahip Kayfas'ın önünde nasıl yemin ettirildi? Ve İsa bunu kabul etti. Hem de elçi Paulus bir iki kere ant içiyor. Allah'ı çağırıyor kendi tanığı olmaya. Yani böyle durumlar var ki insanın doğru yemin etmesi gereklidir ve doğrudur. Yine ilmihaldan okuyabiliriz. Ki doğruluğundan emin olduğumuz konularda yemin etmek Allah'ın yüceliği ya da komşularımızın iyiliği için gerekliyse Allah'ın adıyla yemin etmek için İznimiz, hatta vazifemiz vardır. Örneğin mahkemelerde tanıklık etmek için yemin etmemiz lazım. Ya da memurların yeminleri vardır. Görevlerine başlamadan önce yemin etmeleri gerekir. Ve burada gerçekten doğru yeminin yeridir. Evlilik yemini vardır. Rahiplik yemini vardır. Ve bunlarda yemin eden kişiyi değil, başkalarını korumak için verilir. Ben rahiplik görevime başladığım zaman Allah'ın adıyla yemin ettim ki Allah'ın sözünü doğru bir şekilde duyuracağım. Allah yardımcım olsun ki her gün bunu yerine getireyim. Bunu kendim için yemin etmedim ama sizin için yemin ettim. Ki sizin durumunuz daha güvenilir olsun. Siz sahte sözlere mazur, sahte sözleri duymayasın diye böyle yemin ettirilmiş oldum. Yani doğru yemin vardır. Ancak bundan başkası ve günlük hayatımıza ilgili bir şey şudur. Yani böyle yeminler her gün yapmıyoruz, ant içmiyoruz. Bu doğru değildir. Günlük yaşamımızda, önemsiz konularda öyle bir şeyler yapılmaz. Ancak günlük hayatımıza dair bir şey şudur. Allah'ın adını anmak, dua etmek, yüceltmek ve şükretmek. Onun kim olduğu, bizim için neler yaptığı, bize neler söylediğini anmak. Bunları her zaman hatırlamak, birbirimizi hatırlatmak. Onun adının doğru kullanışıdır. Hem de ona dua etmek, onun adıyla dua etmek. Bundan daha iyi ve doğru bir iş yoktur. Onun kendisi diyor, sıkıntılı gününde seslen bana, ben seni kurtarırım. Sen de beni yüceltirsin. İsa da diyor, benim adımla babadan ne dilerseniz size verecek. İsa'nın adıyla dua etmemizin böyle bir gücü vardır. Allah kendi adını, kendi vaadini bize verdi ki onu kullanalım. Ona güvenerek gerçekten her gün, her sıkıntımızda Rabbe yalvaralım. Allah kendi ismini sana vaftizinde artık verdi ki onunla yaşayasın. Her gün onun isminin koruması altında yaşamına devam edebilesin. Allah'ın çocuğu olarak göksel babana güvenilir ve sevinçli bir şekilde konuşabilesin. Bundan daha iyi, daha güzel bir hediye herhalde yoktur. Allah'ın ismini gerçekten kullan ve bol bol kullan. Onun adını her gün kullan. Ve bereketlensin. Bereketlenmiş olursun. Rabbe övgüler sun ey gönlüm. Onun kutsal adına övgüler sun ey bütün varlığım. Diyor mezmur yazar. Hem de Rabbe şükredin çünkü o iyidir. Onun sevgisi sonsuzdur. Onun yaptıkları sayesinde, bizim için yaptıkları sayesinde ona övmemize, onu şükretmemize her zaman sebep vardır. Bunu fazlaca düşünemeyiz. Fazlaca konuşamayız. Evet, Allah'ın adını yanlış değil, doğru kullanalım. Ve bunun sanki bir sonucu olarak İsa bir cümleyi söylüyor. Sizin konuşmalarınızla evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Yemin etmenize gerek yok. İnsanları ikna ettirmenize gerek yok. İnandırmanıza gerek yok. evetiniz evet olsun, hayırınız hayır. Bundan fazlası şeytandandır. Yani Allah'ın önünde, bir de insanların önünde doğru konuşmanın yolu budur. Eğer gerçekten sözlerimizin doğru olmasını istiyorsak, buna kulak verelim. Doğru konuşmanın yolu evet ve hayır demek. Hayır kastettiğimizde evet dememek, evet kastettiğimizde hayır dememek. Yok. Evetimiz evet olsun, hayırımız hayır olsun. Yani sözlerimizde gerçekten yalanın yeri yoktur. Bundan faslasını söylersek, bundan faslasını kast edersek, yalanın yeri hemen oluşuyor. İsa diyor, bundan faslası şeytandandır. O zaten yalanın babasıdır. Yalan ondan geldi. Ve o yalanlarını bize de hala ekmeye çalışıyor. Yani buna dikkat verelim. Sözlerimizle hayatımızda küçücük yalanın yeri bile olmasın. Beyaz yalanın bile olmasın. İyi niyetle konuştuğunda da yalan bir söz, gerçek olmayan bir söz ağzından çıkmasın. Hindistan farklı dinlerle karışık bir ülke, biliyorsunuz. Ve oradaki bir Ezcacı, Türkçenin en zor kelimelerden bir tanesi. Ezcacı, Hindistan'daki bir eczacı ile ilgili hikaye anlatılır. Eczanesinde sahte bir reçete yazıldığı açığa çıktı. Adam merak ediyor, bu nasıl oldu. Eczacı kendisine çalışan üç adamın hepsini önüne çağırdı. Bunların ikisi Hristiyan, biri ise Hindu idi. Herkese aynı soruyu sordu. Sahte reçete sen mi yaptın? Herkese aynı soruyu sordu. Herkesin de cevabı aynı oldu. Hayır, ben yapmadım. Herkesin cevabı aynı. O zaman bu eczacı, kendisi Hindu olan eczacı, bu Hindu işçisine göstererek suçlu sensin dedi. Neden böyle dedi? Şöyle devam etti. Hristiyanlar yalan söyleyemezler. Hristiyanlar yalan söyleyemezler. Bu Hindu adamı öyle dedi. Ve Hristiyan olmayanın yalan söylemesinden emin idi. Şimdi toplumda sen de kendi konuşmalarınla böyle bir güveni kazanmaya çalış. Ve senin konuşmaların her zaman gerçek olsun. Öyle ki dışarıdakiler senin sözünü duydukları zaman o adam, o bayan yalan söyleyemez der. İsa'nın öğrettiği budur. Peki, bu nasıl olur? Öyle konuşmalara nasıl başlayabiliriz? İyi bir örnek ya da iyi bir öneri Sokrates'ten geliyor. Yunan bir felsefeci olan Sokrates Şöyle dedi. Konuşmadan önce kendi kendine 3 soru sor. Söyleyeceğin söz gerçek mi? Yani gerçek mi? Benim söyleyeceğim söz gerçek değilse ağzımı açmamak doğrudur. Yani sözün gerçek mi? İkincisi, söyleyeceğin söz iyi mi? Söyleyeceğim sözün iyi sonucu olacak mı? İyi etkisi var mı? Bazen olumsuz gerçekler iyi etkisi için söylenmeli. Ama bütün gerçekler her zaman söylemek doğru değildir. Üçüncü olarak, bu söz gerekli mi? Gerçek olan söz, etkisi iyi olan bile söz yine de gereksiz olabilir. Ve sanırım sözlerimizin birçoğu gerekli değildir. Gereksiz sözlerle doludur bu dünya. Ama bu Sokrates'in öneri, bu da yetmez bizim için. Bunlarda bizim sözlerimizi yeterince değiştirmez. Kelamdan da aynısını öğreniyoruz. Özdeyizlerden mesela. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser. Bilgelerin dili ise şifa verir. Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır. Oysa yalanın ömrü bir anlıktır. Yani doğru konuşmanın kaynağını daha bulmamız lazım. Bu önerilere ihtiyacımız var ama bunlar bizim sözlerimizi, bizim dilimizi değiştirmez. Bu kaynak nedir? Bunu yine Allah'ın kendi sözünden öğreniriz. Bunun iki tarafı vardır. Birincisini Kral Davut diyor. Yalancılarla oturmam, iki yüzlülerin suyuna gitmem. Yani yalancılara kulak vermem. Onların sofralarında, onların aralarında zaman geçirmem. Bu beni koruyor. Onların yalancısı olmaktan beni koruyor. Bunun öbür tarafı şudur. Doğru konuşana kulak verelim. Doğru sözleri söyleyene kulak verelim. Doğru kişinin dili saf gümüş gibidir. Kötünün niyetleri ise değersizdir. Doğru kişinin sözleri birçoklarını besler. Ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür. Özdeyizler kitabından şöyle okuyoruz. Peki bu doğru kişi nereden bulabiliriz? Umarım hepimizin dostlarında böyle kişilerden vardır. Ve umarım hepimiz birbirimizi böyle insanlar olabiliriz. Doğru konuşan kişiler olalım. Ama derine kadar gidersek doğru konuşan tek Allah'ın kendisidir. Doğru konuşan İsa Mesih'tir. Ve onun eveti gerçekten her zaman evettir. İkinci Korintliler mektubundan okuyoruz. Allah'ın güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem evet hem hayır değildir. Silvanus ve Timoteos'la birlikte size tanıttığımız Allah'ın oğlu İsa Mesih hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır. Çünkü Allah'ın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Allah'ın yüceliği için Mesih'in aracılığıyla Allah'a amin deriz. Bütün vaatleri onda, bugün de senin için evettir. Ve Allah'ın bütün vaatleri senin kurtuluş vaatlerinden ibarettir. Senin günahların, senin yanlış sözlerin, senin gereksiz sözlerin, senin yalanların için İsa Mesih sarmıha gerildi ve öldü. Öyle ki sen bu günahlarından da kurtulasın. Öyle ki sen serbest bırakılmış olarak artık bu yalan ya yalanlarda yaşamaya devam etmeyesin. Ama Mesih'in iyi ve doğru, gerçek ve sağlıklı, lütufla dolu sözleriyle beslenesin. Ve buna her gün amin diyebilesin. Amin diyelim.